Üçüncü ayrım. Ne almak istiyorsun ona? Şurada Madame Leroux'un güzel mağazasını görüyor musun? Evet. Küçük bir şapka. Bugün öyle küçük, öyle güzel bir tanesini gördüm ki sordum. Bu modele Manon Lescaut derlermiş. Çok güzel bir şey. Kiraz rengi kurdelalar. Pahalı da değil. Hem daha pahalı da olsa ne çıkar değil mi arkadaşa? Sen şairlerin en büyüğüsün Vasya. Hadi oraya gidelim. Koşmaya başladılar. 2 dakika sonra şapkacı dükkanına giriyorlardı. Kara gözlü, saçı bukleli bir Fransız kadını onları karşıladı ve ziyaretçilere bir göz atışta yüzü onlarınki kadar, belki de daha büyük bir sevincin ışığıyla aydınlandı. Vasya'nın kadını öpesi gelmişti. Hayran gözlerini mağazanın masasını süsleyen küçük tahta ayaklara geçirilmiş bütün o cici bici şeylerin üzerinde dolaştırarak alçak sesle ''Arkaşa'' dedi. ''Bak, bak ne kadar güzel şeyler.'' Bir köşede gizlenen pek cici bir küçük şapkayı ilk önce gözüne ilişeni değil, daha ötede duran bambaşka bir tanesini gösterdi. Ona öyle hırsla bakıyordu ki sanki biri elinden kapacakmış veya elinden kurtulmak için uçup gidecekmiş bir havaya kapıldığını sanırdınız. Arkadi Ivanoviç parmağıyla başka bir şapkayı işaret ederek ''Bak, bana kalırsa bu daha güzel.'' dedi. Kendi beğendiğini arkadaşına da kabul ettirmek için herhalde kurnazlığa başvurmak isteyen genç adam, ''Zevkine ve seçiciliğine şapka çıkarıyorum dostum.'' dedi. ''Zevk sahibi adamsındır ama gel de şu şapkaya bir bak. Neresi daha iyi sanki? Gel bak, yakından bir bak.'' Arkadi kuşku dolu bir sesle ''Öyle mi?'' diye sordu. Heyecanını yenemeyen Vasya küçük şapkayı kavradı. Şapkacık da bu kadar sevimli bir alıcıya rastladığına sevinerek tüneyinden genç adamın eline adeta kendiliğinden atılıyormuş gibiydi. Bu kurdelaları, bu nişleri, bu dantelaları görünce Arkadi'nin gürbüz göğsünden beklenmedik bir hayranlık çığlığı fırladı. Bu kararsız seçim sırasında üstün zevkiyle işe karışmak istemediği için sessiz kalmıştı. O sırada Madame Leroux bile Vasya'nın anlayışını bir gülümsemeyle ödüllendirdi. O da kadının güzel el hareketleri ile zarif gülümseyişinin apaçık bir onay ifade ettiğini görmekten sevinç duydu. Evet diyordu sanki. En uygununu buldunuz. Sizi bekleyen mutluluğa layıksınız. Vasya küçük şapkaya gönülden vurulmuş gibi. ''Ne de yosma şeysin?'' diyordu. ''Gelmiş bu tenha köşeciye çekilmişsin. Şakacıktan saklanıyordun değil mi?'' O narin şeyciğizi öptü. Onu değil, hazinesini örselemekten korktuğu için etrafındaki havayı öptü. Sabahleyin gazetede okuduğu bir cümleyi bundan ötürü hatırlayarak. ''Gerçek erdem işte böyle saklanır.'' dedi. ''Söyle bakalım Vasya, ne yapacağız? Tanrı sana uzun ömür versin. Çok yaşa arkadaşa. Akıllı adamsın dostum. Kadınların yanında değerin o kadar artacak, o kadar yükseleceksin ki aklın hayalin almayacak. Madame Leroux, bakar mısınız? Bir emriniz mi var efendim?'' ''Madame Leroux'cum.'' Madame Leroux, nişanlının coşkunluğuna gülümseyerek Arkadi Ivanoviç'e bakıyordu. ''Şu anda size nasıl taptığımı bilemezsiniz. İzin verin de sizi öpeyim.'' Vasya dükkancı kadını öptü. Vasya bir çılgındı ki onun yanında komik duruma düşmemek için büyük bir çaba gerekiyordu. Ama delikanlının hareketleri o kadar çocukça ve tatlıydı ki Madame Leroux'un gözleri parlıyordu. Artık onu küçümsemiyor, onun tavırlarını hoş görüyordu. Böylesi iç ısıtıcı taşkınlıklara kızabilir miydi hiç? ''Fiyatı nedir madam?'' Kendini toplayan kadın başka türlü bir gülümseyişle 5 gümüş ruble cevabını verdi. Arkadi kendi beğendiği şapkayı göstererek ''Ya bu?'' diye sordu. 8 ruble. Vasya kararsızdı. ''Durun durun. Madame Leroux söylesenize sizce hangisi göze daha hoş geliyor? Hangi size daha çok benziyor?'' ''Öteki daha süslüdür ama sizin beğendiğiniz daha şirindir. Öyleyse biz de onu alırız.'' Madame Leroux şapkayı çok ince bir ipek kağıda sardı ve paketi iğnelerle tutturdu. Şapka o kadar ince işlenmişti ki kağıt sanki eskisinden de daha hafiflemiş gibiydi. Nefesini tutan Vasya paketi sanki incitmekten korkuyormuş gibi büyük bir özenle aldı. Madame Leroux'u selamladı ve tekrar nezaket sözleri söyledikten sonra dükkandan çıktı. Öfkeli öfkeli kesik kesik gülerek ''Ben bir hovardayım'' diye haykırıyordu. ''Ben hovarda yaratılmışım.'' Yoldan her geçeni sanki elindeki biricik hazinesi bu nadide esere göz koymuş gibi görüyor, ona biraz daha sıkı sarılarak adımlarını iyice hızlandırıyordu. Nişanlısının evine bir an önce varmak Vasi için tek hedef haline gelmişti. Onun bu nadide hediyeyi görünce sevinçten havalara zıpladığını hayal ediyor, içi içine sığmıyordu. "Dinle arkadaşa," diye başladı. Bu sözlerde sanki muradına ermiş bir aşığın bütün mırıldanmaları titreşiyordu. "Arkadaşa öyle mutluyum, öyle mutluyum ki ben de Vasiyeciğim. Hayır arkadaşa, bana karşı sonsuz bir sevgi beslediğini bilirim ama benim duyduğumun %1'ini bile duyamazsın. İçim içime sığmıyor arkadaşa. Ben bu kadar mutluluğa layık değilim. Bunu hissediyorum, kabul ediyorum." Söylüyor, söylüyor ve boğuk hıçkırıklar sesini kısıyordu. "Bu mutluluğa layık olacak ne yaptım? Ne yaptım söyle bana. Bak, etrafımızda ne çok insan, ne çok gözyaşı, neşesiz ve bayramsız ne çok gündelik hayat var. Ya ben? Ben, onun gibi bir kız beni seviyor. Birazdan onu göreceksin. O soylu kalbi sen de çok seveceksin. Ben aşağı tabakadan bir insanım. Gerçi bir rütbem, maaşım, bağımsız bir durumum var. Belki ama vücudumda bir noksan var. Bir omzum düşüktür, bilirsin. O yine de bu halimle beni seviyor. Yulian Mastakovic de bana karşı öyle sevgi dolu, öyle önem vererek, öyle ince davrandı ki bana pek seyrek söz söyleyen o adam yanıma yaklaştı. Vasya dedi. Tanrı canımı alsın ki bana küçük ismimle seslendi. Hovardalık edeceksin değil mi? Bana böyle derken gülüyordu. Evet, evet efendimiz cevabını verdim. Sonra bütün cesaretimi toplayarak devam ettim. Belki de bir şeyler yaparız efendim. Bunun üzerine bana para verdi. Daha birkaç söz söyledi. Bu hareket bana o kadar dokunmuştu ki ağlamaya başladım. O da çok duygulanmıştı. Sırtımı okşayarak dedi ki, her zaman bugünkü gibi duygulu ol, Vasya. Vasya Shumkov burada bir an sustu. Duyguları o kadar yoğundu ki boğulacak hale gelmişti. Olay arkada Ivanoviç'in dayanma gücünü aşar hale gelmişti. Gözlerini yana çevirdi ve akan yaşları sildi. Evet, Arkady Ivanoviç ağlıyordu. Tanrım bu ne büyük bir bağlılıktı. Manzara gören herkesi ağlatır haldeydi. Vasya devam etti. Dahası var, dahası var. Sana hiç bundan söz etmemiştim şimdiye kadar. Arkaşa, dostluğum benim için öyle bir mutluluktur ki sensiz yaşayamam ben, Arkaşa. Yok, yok, bir şey söyleme. Bırak da elini sıkayım. Bırak da sana teşekkür edeyim. O kadar heyecanlanmış ve duygulanmıştı ki Vasya devam edemedi. Arkady Ivanoviç onu kucaklamak istedi ama sokakta bir kaldırımdan öbürüne geçmekte olduklarından Varda diye haykıran arabacının sesi buna engel oldu. İkisi de şaşkın bir halde dikkatli bir şekilde kaldırıma koştular. Doğrusu söylemek gerekirse arabacının varlığı Arkady Ivanoviç'in işine gelmiş, onu bir yükten kurtarmıştı. Ama Vasya hala sevinç sarhoşuydu. Duygularını ve coşkunluklarını açıkça ifade ediyor, Arkady ile paylaşmak istiyordu. Fakat Arkady buruktu. Kendini böyle coşkunluklara layık görmüyordu. Onun için hiçbir şey yapamadığını düşünüyor, durumdan pay çıkarma hakkını kendinde bulmuyordu. Vasya teşekkür ettikçe o biraz daha eziliyordu. Ama önünde çok uzun bir zaman olacaktı. Bütün noksanlarını böyle giderebilecek biricik dostu Vasya Shumkov'un mutlu olabilmesi için her şeyi yapacaktı. Bu duygu Arkady'yi öyle canlandırdı ki anlatılamaz. Anlaşılan ziyaretlerinden ümit kesmiş olacaklardı. Çünkü herkes çay masasının etrafına toplanmıştı. Üstelik de takılmak için nişanlısına o akşam herhalde serbest olamayacağını da söylemişti. Ama yaşlıların ne de olsa gençlerden daha doğru görüşlü olduklarına inanmak gerekti. Liza, "Gelmeyecek anneciğim, hissediyorum ben, gelmeyecek." diye ağlayarak annesine sarılmıştı. Annesi ise kızın tam tersini düşünüyordu. Mutlaka geleceğini, onu böyle güzel bir gecede yalnız bırakamayacağını, koşup geleceğini çünkü artık tatil, üstelik de yılbaşı gecesi olduğunu söyleyip duruyordu. Dediğimiz gibi, Liza, Vasya'yı o akşam göreceğine inanamadı. Yüzü birden kıpkırmızı kesildi. Kalbi kapana tutulmuş bir kuş gibi çırpınıyordu. Aman Tanrım, ne kadar çok şaşırmıştı. Dudaklarından nasıl sevinçli bir ah fırladı. ''Seni gidi yalancı seni'' diyerek Vasya'nın boynuna sarıldı. Nişanlısının arkasında pek sıkıldığı için gizlenmeye çalışan Arkadi Ivanoviç'i görünce ne kadar şaşırdığını, ne kadar utandığını bir düşünün. Çünkü size şunu söylemek gerekli ki, Arkadi Ivanoviç kadınların olduğu yerde pek sıkıngal ve beceriksizdir, hatta bir sakar. Ama bunu sonra anlatırız. Yalnız lütfen kendinizi onun yerine koyunuz. Bunda pek de öyle şaşılacak bir taraf yok ki. Orada, sofada, ayağında lastikleri, sırtında paltosu, başında kulaklı kalpağı, kaba dokunmuş ve arkadan gelişi güzel iliştirilmiş sarı bir boyun atkısına sımsıkı sarılmış bir halde durmaktadır. Karşısındakini etkilemek için bütün bunlardan çarçabuk sıyrılmak gerekirdi. Başkalarına karşı en iyi bir şekilde görünmeyi kim istemez? Üstelik bizim Vasyacık da birdenbire çekinmez bir hal almış, arkadaşının sıkılganlığına hiç aldırmadan övgü dolu sözlerine bir de şımarıklıklar ekliyordu. İşte diye haykırıyordu. Lizacığım, Arkadi ile tanıştırayım seni. İyi bak, benim en aziz dostumdur. Öpsene onu, Liza. Kendisini daha iyi tanıdığın zaman çok daha fazla öpersin. Gördünüz mü ya? Daha boyun atkısını bile büsbütün çıkaramamış olan Arkadi Ivanoviç ne yapsın şimdi? Doğrusunu isterseniz Vasya'nın aşırı coşkunluğundan pek iyi bir kalbe sahip olduğu belli olmakla beraber gene de uygunsuz kaçan o taşkınlıklardan utanıyordu. Sonunda ikisi de odaya girdiler. Yaşlı anne Arkadi'yi tanıdığına pek sevinmiş görünüyordu. O kadar metini işitmişti ki cümlesini bile tamamlayamadı. Çünkü sevinçli bir hayret ifade eden bir ah onu durdurmuştu. Aman tanrım, Liza şimdi ipek kağıttan çıkarılmış şapkacığın önünde duruyor, saf bir hareketle ellerini kavuşturmuş öyle tatlı tatlı gülümsüyordu ki Madame Leroux da daha güzel bir şey bulunmayışına hayıflanabilirdi. Ay aman tanrım, şapkanın bundan güzeli nerede bulunabilir? Ciddi söylüyorum. İki genci o şapkacıya karşı ettikleri nankörlüğü düşündükçe adeta kızıyorum. Baksanıza bir kere, bundan güzeli can sağlığı. Baksanıza canım. Ama boşuna çıkışıyorum. Şimdi herkes benim gibi düşünüyordur. Ansızın bir bulut geçmiş, bir anlık bir yanılma olmuştu. Bunu bağışlamaya hazırım. Israr edişimi hoş görün ama bir türlü ondan ayrılamıyorum. Tülden ibaret. Hafif, öyle hafif ki dantelalarla süslü kiraz rengi geniş bir kurdele de enseye düşüyor. Hele Liza onu bir başına giysin, ensesinden aşağıya nasıl düşeceğini o zaman görürsünüz. Yalnız şapkayı biraz enseye doğru eğmek gereklidir. Ama galiba bakmıyorsunuz, aldırış etmiyorsunuz. Evet, başınızı çeviriyorsunuz. Bana öyle geliyor ki kömürden daha kara iki gözü bulandıran iki iri yaş damlasını uzun kirpiklerde bir an titreştikten sonra Madame Leroux'un tülden değil de sanki havadan yapılmışa benzeyen sanat eserinin üstüne düşmüş iki inciyi seyrediyorsunuz. İşte gene kızdım. Bu yaşları akıtan şapka değildir. Hayır. Bana göre böyle bir hediye daha ciddi bir şekilde sunulmalıydı. Ancak o zaman gerçek değeri anlaşılabilirdi. Görüyorsunuz ya efendim, hep şapkacığımdan yana çıkıyorum. Herkes oturdu. Varsa Liza'nın yanına, yaşlı anne de Arkadi yanına oturdu. Sohbet iyice koyulaştı. Arkadi bütün yeteneğini gösterme imkanını bulmuştu. Büyük bir memnunlukla hakkını veriyorum çünkü ondan bu kadarını asla beklemezdim. Vasya hakkında bir iki cümleden sonra onun patronu olan Julian Mastakovic'i parlak bir şekilde övmeye koyuldu. Öyle akıllıca, zekice sözler söyledi ki tam bir saat sohbet hiç gevşemedi. Julian Mastakovic'in Vasya ile olan ilişkilerine az çok yakından değinen bazı özelliklerini Arkadi Ivanoviç'in ne kadar ölçüsüz bir tarzda anlattığını bir görmeliydiniz. Yaşlı kadıncağıza gelince hayrandı. Bu duygusunu gizlemedi ve Vasya'yı bir kenara çekerek dostunu çok sevimli bir genç ve hele pek ciddi ve işten bulduğunu söyledi. Vasya gülmemek için kendini zor tuttu. Bu ciddi adamın ona tam 15 dakika yatakta neler ettiğini hatırlıyordu. Kızın annesi Vasya'ya işaret etti. Birlikte yandaki odaya geçtiler. Haber vereyim. Kadıncağız kızının sırrını ortaya dökmek üzereydi. Şüphesiz bunu sırf iyi kalpliğinden, iyi duyguların aşırılığından yapacaktı. Her neyse, bunu belirttikten sonra Liza'nın yılbaşı için kendisine hazırladığı hediyeyi nişanlısına önceden göstermek istediğini söylemek zorundayım. Bu hediye nefis resimlerle süslü, sırma işlenmiş bir cüzdandı. Bir yanında sırça kırıntılarından yapılmış son derece doğal bir geyik vardı, öbür yanında tanınmış bir generalin şaşılacak derecede benzeyen resmi. Genç adamın gösterdiği hayranlık üzerinde uzun boylu duracak değilim. Salonda da boş zaman geçirmiyorlar, bir de oraya dönelim bakalım. Liza Arkady'ye yaklaştı. İki elini yakalayarak ona bir şeyler için teşekkürler etti. Arkady Ivanovich bu teşekkürlerin sevgili Vasya'sına olan dostluğu için olduğunu fark etti. Kız çok heyecanlı görünüyordu. Arkady'nin nişanlısı için gerçek bir dost olduğunu, kendisini çok sevdiğini, ona kılavuzluk ettiğini ve hayırlı öğütler verdiğini işitmişti. Onun için Liza kendisine candan teşekkür borçluydu. Arkady Ivanovich'in de kendisini Vasya kadar değilse bile hiç olmazsa yarısı kadar seveceğini umduğunu eklemeyi de unutmadı. Sonra dostunun sağlığı hakkında ona sorular sordu. Vasya'nın insanlar ve gündelik hayat hakkında pek bilgisi olmayışından duyduğu bazı endişeleri anlattı. Ona kendisinin de eşlik edeceğini, onu kollayacağını, Arkady Ivanovich'in de kendilerinden ayrılmayacağını, onlarla birlikte oturacağını umduğunu söyledi. Ve çocuk da bir heyecanın etkisi altında haykırdı. Üçümüz tek bir insan olacağız. Artık gitmek zamanı gelmişti. Tabii anne ile kız daha oturmaları için ısrar ettilerse de Vasya fazla kalamayacağını açıkça söyleyince Arkady Ivanovich doğru buldu. Bu acele gidişin sebebini sordular. Yulian Mastakovich'in Vasya'yı emanet ettiği işin acele ve çok önemli olduğunu öğrenince gençleri haklı buldular. Yazıyı öbür sabah vermek gerekiyordu. İş bitmiş olmak şöyle dursun, aksi gibi başlanmamıştı bile. Bu anlatılanlardan annesi fena halde kaygılandı. Heyecanlanan ve endişeye kapılan Liza artık nişanlısını tutmaya çalışmadığı gibi onu adeta evden kovdu. Fakat bu yüzden son öpüşme zarar görmedi. Önceki öpüşmelerden daha kısa oldu ise de onlardan daha ateşli, daha sevgi doluydu. Sonunda ayrıldılar. İki dost sokağa çıkar çıkmaz edindikleri izlenimleri karşılıklı anlatmaya başladılar. Başka türlü olamazdı. Arkady Ivanovich de sevdalanmıştı. Onu kim Vasya'dan iyi anlayabilirdi? Durumu hiç çekinmeden biricik dostuna söyledi. Vasya da mutlu bir şekilde kahkahalarla gülmeye başladı. Onun gözünde aşk duygusu hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Aşk olmayınca hayatın anlamı ve tadı olur muydu hiç? Bu yüce duygu onları birbirine daha çok bağlayacak, güzelliklerin zirvesine çıkaracaktı. Dostu, ''Beni anladın Vasya'' dedi. ''Seni ne kadar seversem onu da o kadar seviyorum. O senin gibi benim de meleğim olacak. Mutluluğunuz beni de saracak ve ısıtacak. Liza senin gibi benim de evimin kadını olacak. Kaderimi onun ellerine bırakıyorum. İkinize de aynı dostluk duygularıyla bağlıyım. Gönlümde ve zihnimde hep ikiniz olacak. Bir yerine sevecek iki insanım olacak.'' Mutluluktan sarhoşa dönen Arkady sustu. Son sözleriyle arkadaşını ta iliklerine kadar sarsmıştı. Doğrusunu isterseniz Vasya, parlak sözler söylemesini bilmeyen ve hayalperestlikle de hiçbir ilgisi olmayan Arkady'nin ağzından bu türlü sözler çıkabileceğine hiç ihtimal vermezdi. Halbuki işte şimdi o kendini hayallere kaptırmıştı. Hem de ne hayaller, en neşeli, en taze, en renkli cinsinden. Sizin için neler yapacağım diye devam etti. İlkin bütün çocuklarının vaftiz babası olacağım. Sonra Vasya, şimdi geleceği düşünmemiz gerekiyor. Her birimizin ayrı odası olması için eşyalar almak, bir ev kiralamak gerekti. Yarın ne yapacağım biliyor musun Vasya? Sokak sokak dolaşıp kiralık ev levhalarına bakacağım. 3. Yok, iki oda bize yeter. Hatta bu akşam söylediklerim galiba pek saçma şeylerdi. Yeteri kadar paramız olacak. Evet, gözlerini gördüm. Liza'nın neler yapabileceğini gördüm. Eminim ki yeter derecede paramız olacak. Neyimiz var neyimiz yoksa hepsini ona harcayacağız. Çalışmaktan yılmayacağız Vasya kardeş. Şimdi kira için 25 rubleyi göze alabiliriz. Çünkü bilirsin ya, ev her şey demektir. Güzel odalar, orada hemen insanın gönlü neşelenir, yüreği ferahlar. Bizim para kasamız Liza olacak. Bütün harcamalarımızı ona bırakacağız. Bilirsin, o tutucu bir kız. Bir kapıyı bile boşa harcamaz. Artık kahveye de gitmeyecek. Her şeyimle evimize bağlanacağım. Hem aylıklarımıza da zam yapılacak. Görev aşkımız herkese örnek olacak. Bir şekilde yapacağımız için ikramiyeler de alabiliriz. İnan bana, işler yolunda gidecek. Çift süren mandalar gibi çalışacağız. Düşün bir kere. Arkady'nin sesi tatlı bir heyecanla titredi. Her birimiz açıktan 25-30 ruble alıyoruz. Sonra her ikramiyede ona bir şapka veya atkı yahut da çoraplar alırız. Sahi bana bir boyun atkısı örse, şu benimkinin haline bak ne kötü bir şey. Bugün utandırdı. Sen de amma adamsın ya. Beni o acayip giysiyle tanıştırdın. Boynumdaki hamutla öyle karşılarına dikile kaldım. Ama onu bırakalım. Sofra takımlarını ben alacağım. Size bir düğün hediyesi vermek borcumdur. Bu benim için büyük zevkle yapacağım bir görev olacak. Umarım ki ikramiyeyi kaçırmam. Size gümüş kaçıklar, bıçaklar alacağım. Kendime de güzel bir yelek alacağım. Çünkü sadıç ben olacağım. Sana gelince hemen işe koyul bakalım. İşini zamanında bitirmen için elime bir sopa alıp başına dikileceğim. Tombala oynarız. Bir kere o iş bitti mi gene mutlu olduk demektir. Geceleri onlara gideriz. Tanrım ne güzel olacak. Ne yazık ki sana yardım edemiyorum. Yazımızın aynı olmaması çok kötü. Eğer yazım seninkine benzeseydi ve seninki kadar güzel olsaydı sana yardım ederdim. Belki daha çabuk bitirirdik işimizi. Vasya, evet diye cevap verdi. Evet, acele etmeli. Saat 11'e yaklaşmış olacak. O zamana kadar kah gülerek, kah dostunun sevinçli coşkunluklarını bir hareketle durdurmaya çalışarak sadece dinlemekle kalmıştı. Fakat o son sözleri söyleyince suratı asıldı ve adımlarını sıklaştırdı. Ateşler içinde yanan başını ağır bir düşünce eziyordu. Kalbi burkuluyordu. Arkadi Ivanoviç endişelendi. Fakat acele acele sorduğu sorular cevapsız kalıyordu. Vasya apaçık bir şekilde konuşmaktan kaçınıyor ve ağzından Arkadi'nin sözleriyle hiçbir ilişiği olmayan tek eceli kelimeler ve yersiz seslerden başka bir şey çıkmıyordu. Bir iki dostunun arkasından koşarak, "Peki ama neyin var senin?" diye atıldı. "Neden korkuyorsun?"